Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Türkiye ekonomisi nitelik itibariyle en derin bunalımlarından birini yaşıyor. Yıllardır süren, dibinin neresi olduğunu bilmediğimiz, sürekli yoksullaştığımız ve ne zaman biteceğini de bilmediğimiz bir kriz bu. Alt gelir grupları gıdasının miktarını kısmaya başladı. Orta sınıf olarak ifade edilen kentli, ücretli meslek sahibi gruplar ise sınıfsal özelliklerini artık koruyamıyorlar. Orta sınıflar için önce ev araba almak hayal oldu, daha sonra tatil. Ardından sıra mobilya ve beyaz eşyaya geldi. Cep telefonları, bilgisayarlar da hayal oldu derken bir anda kombiye yaklaşamamaya başladık. Son aylarla birlikte tasarruf sırası artık gıdaya geldi. Orta sınıflar artık gıdasının miktarını değil ama kalitesini düşürmeye başladı. Türkiye'nin son yıllarda gündemden düşmeyen trend topik konusunu ele alıyoruz bölümde. Yani enflasyonu. Geçici mi yoksa kalıcı mı? Bugünkü enflasyonla geçmişteki arasında fark var mı? Bu sorular eşliğinde Türkiye'nin ekonomi tarihinde mini bir yolculuğa da çıkacağız. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu, kısa adıyla TÜİK, 4 Nisan'da Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini yayınladı. Yıllık tüketici enflasyonu %61,1 ile son 20 yılın rekorunu kırdı. Buna benzer oranları en son 2001 Şubat krizinin ardından yaşamıştık. Tüketici enflasyonunda tablo bu. Üretici enflasyonu ise daha fena. Mart ayında ÜFE'deki yıllık artış %114,9. ÜFE'de bu oranı da 27 yıldır görmüyorduk. En son 94 krizinin ardından buna benzer oranlar görülmüştü. Peki soruyu soralım. Zirve neresi? Bunu bilen yok. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Ege Yazgan, Bloomberg HD'de zirveyi öngörmek zor ama yıl sonuna kadar %50'nin altında görmeyiz diyor.
Bir süre bu böyle devam edecek. Yani yılın sonuna kadar acaba Aralık ayında enflasyon biraz düşer mi sorusu var. Bu da benim tahminim 50'lerin altına pek düşemeyecek gibi bu gidişle. Çünkü bu üretici fiyatları ve bunların yansımaları bu maliyet şokları ile birlikte kendini göstermeye devam edecek. Sene içinde oluşabilecek olan bu tepe noktası 70'ler mi olur vesaire, hangi ayda olur onu kestirmek çok zor ama gidişat devam edecek. Arada bir iki dalgalanma da olabilir, yani ufak bir ay düşüş görebiliriz, sonra yükseliş görebiliriz ama yani tek bir belirgin düşüşü beklediğimiz yer Aralık ayı. O zamana kadar enflasyonun 70'ler civarında, biraz aşağıya doğru bir ay inse de işte evet, olsa da 65 falan gibi gideceğini, senenin sonunda 50'nin aşağısında kapatmasının çok zor olduğunu görüyoruz.
Son 20 yılın en yüksek tüketici enflasyonu, son 27 yılın en yüksek üretici enflasyonunu yaşıyoruz ama bu krizin sorumluluğunu alan yok. Peki geçmişte nasıl oluyordu? Hükümetler sorumluluk alıyor muydu? Elbette hayır. 20 yılı aşkın iktidarlar olmadığı için genellikle suçu önceki hükümete atarlardı.
Hala size baba diyecek mi?
Ne zam mı yapmışız ki? Zammın bizimle ne alakası var? 19 günlük hükümet ne zam mı yapsın? Zammın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zam biz yapmadık. Zam iki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık oturamadık. Üstüne cici çıkacak çünkü.
80'li yıllarda ortalama enflasyon %51. Bugün 80'li yıllar ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız. 90'lı yıllardakine benzer enflasyon oranlarıyla karşı karşıyayız. Dünya Enflasyon Ligi'nde 7. sıradayız. Türkiye'den daha fazla enflasyona muhatap olan 6 ülke sırasıyla şu şekilde: Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe ve Surinam. Bu 6 ülke Türkiye'den daha yüksek enflasyona sahip. Bu 6 ülkenin toplam nüfusu 115 milyon. Dünya nüfusunun 7.8 milyar olduğu düşünülürse, yeryüzünde yaşayan her 1000 kişiden 985'inin yaşadığı enflasyon Türkiye'den daha iyi. Yani Erdoğan'ın dediklerinin aksine dünyada yaşayan her 1000 kişiden sadece 15'i, tekrar ediyorum, sadece 15'i Türkiye'den daha kötü bir enflasyona sahip. Fakat Erdoğan'a göre her yerde enflasyon sorunu var. Hatta Avrupa'nın durumu bizden kötü. Daha 6 Nisan'da yaptığı açıklama şu şekilde.
Elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir. Elbette Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır. Elbette en gelişmiş ülkelerin yöneticileri bile vatandaşlarına refah seviyelerinin düşeceğini söylemektedir. Ama tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kaldıran bahaneler değildir, olamaz.
Geçmişle bugün arasında önemli bir fark var. Geçmişte hükümetler suçu önceki hükümete atardı. Bu bir avantaj da yaratıyordu dolayısıyla. Zira enflasyonun teşhisi doğru konabiliyordu. Ne demek bu? Nasıl olsa hastalığı önceki hükümet bulaştırmıştı. Dolayısıyla teşhis doğru olunca tedavi de en azından konuşulabiliyordu. Fakat bugün Erdoğan'ın suçu atabileceği önceki hükümet yok. Çünkü kendisi 20 yıldır iktidarda. Dolayısıyla suçlu ya fırsatçılar oluyor ya da dünya daha fena söylemine sığınılıyor. Hal böyle olunca enflasyon hastalığına teşhis konamıyor. Teşhis konamayınca tedavi de konuşulamıyor, uygulanamıyor. Halbuki Erdoğan'ın teşhisi belliydi. Enflasyonun nedeni faizdi. O faizler düşerse enflasyon da düşecekti.
Arkadaşlar, faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.
Erdoğan bugünlerde bu sözü tekrarlamıyor. Ancak öz eleştiri de vermiyor. Hata ettik de demiyor. Ya ne diyor? Fırsatçılar var diyor. Dünyada da enflasyon var diyor. Bu uğurda 2018'den bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 kez. Merkez Bankası'nda ise 3 kez koltuk değişti. Ancak bugüne geldiğimizde görünen o ki bazı AKP'li yetkililer dahi Erdoğan'ın tezine inanmıyor. Bunu halka anlatmakta zorlanıyor. Nereden biliyorsunuz derseniz 7 Nisan 2022 tarihli Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun yazısından gözlüyoruz bunu. Şöyle demiş Sabah'ın Ankara temsilcisi Müderrisoğlu.
Esasen milletin derdiyle dertlenenlerin milletin sorunlarına çözüm araması ve farklı fikirleri AK Parti'nin yetkili organlarına taşıması kadar doğal bir durum olamaz. Özünde hemen hepsi iyi niyetli. Lakin böyle anlarda önemli olan paniğe kapılmamak ve alınan önlemlerin netice vereceğine olan inancı korumaktır. Belli ki AK Parti'de hala Türkiye Ekonomi Programı'na ikna edilmesi gerekenler var. Ve bu isimlerin hatırı sayılır kısmı anlatılması gereken konuları yeterince halka mal edemiyor.
Aslında faizle mücadele adı altında faizi düşürerek kısa vadeli büyümeyi hedeflemek bizim ekonomi tarihimizde ilk değil. Hükümetler bunu ister zaten. 94 krizi sırasında Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü olan Ufuk Söylemez, Oda TV'de yayınlanan Oradaydım belgeselinde 94 krizini anlatıyor. Faizi emir komuta zinciri içinde düşürmeye çalışmanın bedelinden bahsediyor.
Emir komuta ile ekonomi düzelmez esasında prensip olarak. Yani borçlanma gereği varken ülkenin, çevirmesi gereken borçlar varken, bütçe açıkları varken, hazine faizlerini emir komutaya düşürmeye kalkarsanız sonuçlarının vahim olacağı esasında bilinen bir gerçekti. Ama o günkü ekonomi yönetimi hangi akla hizmetse veya hangi sahikle, kuşkusuz ki kötü niyetleri yok ama faizle mücadele etmek esasında o anlamda yel değirmenlerine karşı Don Quixote mücadelesine benzer. Gerçeklerden kaçmak ve kestirme yoldan bir sonuç almak arzusunu gösterir siyasal iktidarların. O
günün zaten 94 krizine benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Fakat krizi kabullenebilecek bir siyasi irade yok. Sabredin deniyor, inanın deniyor. Fakat sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin herhangi bir program önümüze konmuyor. Bakın Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ne diyor?
Hep beraber bu ataleti üzerimizden atacağız ve yatay bir seviyeden sonra yıl sonunda çok makul, beklentilerimize uygun bir şekilde bir enflasyon düşüşünü hep beraber yaşayacağız. Zor bir süreç, zorluğun farkındayız. bizi kastığını, gerdiğini biliyoruz hep beraber. Ama bunun üstesine nasıl geleceğimizi çok iyi biliyoruz. İnanç, kararlılık ve güven. 20 Aralık'ta döviz şuraya kadar gidecek diye karalar bağlayanlar vardı. Etkilerini bakın görüyoruz. Faiz arttırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tam. Piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor, yönetiliyor ve yönlendiriyor. Enflasyon, bununla ilgili yapılması gereken şeyleri hep beraber yapacağız.
Açıklamayı dinlediniz. Döviz kurunda ve faizde sorun kalmadı diyor Sayın Bakan. Tek sorun kaldı, o da enflasyon. O da halledilir, kolay deniyor. Küçümseniyor. Peki enflasyon küçümsenecek bir şey mi?
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Sorun çok daha köklü. Liberal iktisat ekolünde hocaların hocası diyebileceğimiz Profesör Asaf Savaş Akat, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında 30 Mart'ta Türk Lirası hakkında şöyle konuşmuş.
Çok güçlü birkaç para var, tarihi nedenlerden çok güçlü. Onlar aslında rezerv paraya benzer bir niteliğe sahip. Bunlardan bir tanesi mesela İsviçre. İsviçre aslında küçücük bir ekonomi. Gücü. Niye peki İsviçre parasına neden bu kadar güven duyuluyor sorusunu cevapladığımız anda Türkiye'nin
neden
TL'nin neden böyle sorunları olduğunu anlarız. Çünkü İsviçre 400 yıldır hiç enflasyon olmamış. Bir, iki, hiç para giriş çıkışına kısıtlama getirmemiş. Şimdi adam bakıyor. Bunlar 400 sene enflasyon yapmadıklarına göre diyor. Bundan sonra da yapmazlar diyor. Parayı ben bunları buraya koyarsam 400 senedir buna bir şey getirmediklerine göre bundan sonra da gider. Şimdi Türk vatandaşı Türk TL'ye bakıyor. Bunlar yani 40 senedir bir enflasyon yapıyorlar diyor. Bunlar bundan sonra da yaparlar diyor. Yanlışlıkla inanıp artık yapmayacaklar diye bir hata yapıp inanırsa da hakikaten işte son dönemde olduğu gibi.
Oldu bir ara Türk TL güçlü
feci
oldu.
Feci halde bir kazık yiyor değil mi? O %17 faiz alıyor. Enflasyon %50. Şimdi bankada bir şekilde TL tutanlar, yani TL'ye para muamelesi yapan TC vatandaşları servetlerini hızla kaybetmekte.
%40 kaybettiler bir senede.
Evet, aynen. Suçları ne bunların?
TL'ye güvenmek.
Şimdi
Asaf Savaş Akat her zaman karşılaşabildiğiniz iktisatçılardan biri değil. Türkiye'de sol, kamucu paradigma ile ekonomiye yaklaşan iktisatçı denince akla nasıl Korkut Boratav geliyorsa, liberal piyasacı paradigma deyince de akla gelen en önemli isimlerden biri Asaf Savaş Akat. Kendisi TL'ye para muamelesi yapmanın yanlış olduğunu, TL'ye para diyeceksek İsviçre frangına, ABD dolarına başka bir şey demek gerektiğini söylüyor. Neden? Nedeni tarihte, tarihsel süreçte. TL'ye para muamelesi yapıp onu biriktirenler 10 yıllardır kazık yiyor. En son yine kazık yedi. Kısa bir yolculuğa çıkalım isterseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Bugün 92 yaşında. Lira üzerindeki hakimiyet bu bankada. Daha önce Osmanlı Bankası Merkez Bankası görevini üstleniyordu. 19. yüzyıldaki kağıt paramızın adına da Kaime adı veriliyordu. Ya da Anadolu insanının söyleyişiyle Gayme. 1930'dan bu yana Türk lirası bir türlü yatırımcısına güven vermedi. Enflasyon yeni bir sorun değil. İkinci Dünya Savaşı yıllarında tüm dünya ile birlikte Türk lirası da büyük darbe yedi. Tarihimizin ilk devalüasyonu 1946'da savaştan hemen sonra gerçekleşti. Daha sonra 1958 yılında ikinci devalüasyon. O gün 2.8 TL olan dolar o tarihte bir gecede 9 TL'ye çıkarıldı. Tabii beraberinde yine enflasyon. 1960'lar TL'nin istikrarlı olduğu yıllar. Fakat 70'lerde gerek petrol şoku gerek Kıbrıs ambargosu enflasyonu tetikliyor. Bülent Ecevit'in Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne dönük eleştirisini dinleyelim.
Kömüre, gaza, mazota, fuel oil'a %100 zam. Demir çelik ürünlerine %100 zam. Çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha. Kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam. Ekmeğe, süte, ete zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demiryoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Birinin acısına alışılmadan yenileri ve daha büyükleri ardı ardına gelen zam haberlerini günlerdir her akşam radyoda, televizyonda, her sabah gazetelerde okuyan yurttaşlarımız soruyor olmalılar. Ne zaman arkası kesilecek bu zamların diye. Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek. Bunlar daha başlangıç.
70'leri yüksek enflasyonda geride bırakıyoruz. Sonra 80'ler. 70'lerden daha fena. Ortalama enflasyon %51. 90'lı yılların ortasına gelirken Türkiye 20 yıldır kesintisiz enflasyonla yaşayan bir ülkeye dönüşmüş durumda. Derken 94 krizi, yine devalüasyon. 5 Nisan 1994'te 33 bin TL olan dolar, ertesi gün 40 bin TL oluyor. Enflasyon tırmanıyor.
Hazine %450 ile borçlanmış.
Ama 49'a düşmüş. Bakın %150'den evet. %149'dan fakat pardon %65'e düşmüş. 65'e ama %149'a çıkıyor. %65'e düşüyor. Devalüasyon yapılıyor, ihracat patlıyor. Yapmayayım. Niçin yapılır? İhracat patlaması
%300 devalüasyon yapılınca tabii
ama
patlar.
Ama canım şimdi de 500'den 1 bin, 1,5 milyona geliyor. Nerede ihracat ya. Patlaması? Hani ihracat patlaması?
94 krizi bitti derken 98 Güneydoğu Asya krizinin etkileri, 99 Rusya krizi derken 17 Ağustos depremi, derken 2000 Kasım bankacılık krizi ve ardından Türkiye ekonomisinin gördüğü en şiddetli finansal kriz 2001 Şubat krizi.
Sayın Başbakanım, al ben bir esnafım, ben bir esnafım.
2000'li yıllar enflasyonun görece kontrol altına alındığı yıllar oldu. Fakat 2010'lar ya 2020'ler? Asaf Savaş Akat haksız mı? Tarihsel süzgeçten değerlendirdiğimizde bu ülkenin insanı TL yüzünden çok fazla kazık yemedi mi? Artık bu paraya güvenir mi bu insanlar? Buradan Nurettin Nebati'ye dönelim. Bal deyince ağız tatlanmıyor. Güven deyince de öyleyse güvenelim denmiyor. Esaslı bir enflasyon programı olmadan enflasyonun düştüğünü tarihimizde hiç görmedik. 1974'ten itibaren 2004'e dek 30 yıl kesintisiz çift taneli enflasyon yaşamış bir halkız biz. Merkez Bankası'nın kurulduğu 1930'dan bu yana geçen 92 yılın 60'ından fazlasında enflasyon çift taneliydi. 60 yıl. Buradan bakınca Türkiye'nin enflasyonla evliliği bir Katolik nikahına benziyor. Mutsuz da olsak boşanmak kolay değil. Boşanmanın yolu öncelikle ekonomi yönetiminin öz eleştiri vermesinden geçiyor ama seçimler yaklaşırken bunu yapacaklarını da sanmıyoruz. Durum böyle olunca sabit ücretli kesimler için tablo dramatikleşiyor. Halbuki perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Tüm bu olan bitenin sessiz aktörü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bundan 6 ay önce 28 Ekim 2021'de yılın 3. enflasyon toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmış soruları cevaplandırmıştı. Ortada ne Ukrayna Savaşı vardı ne de %50'nin üzerine çıkmış enflasyon. Bu toplantıya Japonya'nın Nikkei gazetesi adına katılan gazeteci Sinan Tavşan'ın sorusu aslında bugünleri özetler nitelikteydi.
Teşekkürler Sayın Başkan. Sinan Tavşan, Japon Nikkei gazetesi. Cari açıktaki dengelenmenin kurda dengelenmeyle geleceğini söylediniz. Bunun için bir zaman projeksiyonumuz var mı? Zor zamanlardan geçiyoruz. Enerji fiyatları, emtia fiyatları, gıda fiyatları, kur hepsi birden yükseliyor. İnsanların alım gücü etkileniyor, refah seviyesi düşüyor. Bu vatandaştan bir fedakarlık demek. Dolayısıyla ne zaman bir bu kurda dengelenme, cari dengelenme için bir projeksiyonunuz nedir? Ve vatandaşa mesajınız ne olacak bu konuda? Çünkü bir fedakarlık isteniyor onlardan da. Teşekkürler.
Biliyorsunuz halkımız ekonomi okuryazarı değil. Bu model açıklanınca neler olacağını farkına varamadı. Ama Türkiye ekonomi modeli olarak pazarlanan bu politikanın halkın alım gücünü zorlayacağını, vatandaştan ciddi anlamda fedakarlık beklendiğini ekonomi gazetecileri farkındaydı. Sinan Tavşan bu soruyu tam 6 ay önce sormuştu. Ne kadar sürecek demişti. Milyonlarca insanın kaderiyle oynuyorsunuz ama ne kadar sürecek? Şahap Kavcıoğlu bu soruya net bir cevap vermedi, veremedi. Ne zaman düze çıkacaktık belli değildi. Bölümün sonuna bu belirsizlikle gelelim. Gelecek parlak görünmüyor. Her günün trend topiği enflasyon oldu. Önce ev araba almak hayal oldu, sonra tatile gitmekten vazgeçtik. Ardından mobilyalarımızı, beyaz eşyamızı yenileyemez olduk. Sonra sıra kombiyi kısmaya geldi. Şimdi ise gıdamızın kalitesini azaltıyoruz. İşin kötüsü, sanki giderek tüm bunlara yavaş yavaş alışıyoruz. Peki dip neresi? Trend Topik'i Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar üçünüzün 5 olduğu günler dilerim. Hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.